Ayrım 15. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşal. Sayfa 125. Biri yaz ruhunun kızı, diğeri kış ruhunun kızıydı. Kadınlardan biri hamile kaldı ve 4 erkek çocuk doğurdu. Onlardan biri değişti, beyaz kuğu oldu. Onun ülkesi Apu suyunun kenarındaydı ve ünvanı Kırgız, Çiku oldu. Bir diğerinin ülkesi Çuhisi suyu kenarındayken bir başkasının ülkesi Çiyen Suçu Hiçi dağındadır. Onun büyük oğlu buradaydı. Bu büyük dağda yine Apang Pu neslinden insanlar vardı. Ayrıca çok çiğ vardı. Kar kış olduğunda bu oğul ateş çıkararak besledi, hepsine yardım etti. Bu sebepten ateşi bulan oğul reis oldu. Ünvanları ise Türk, Tuküye idi. İşte Natulyu budur. Onun 10 karısı vardı. Doğan çocukların hepsi kendi annelerinin kabile adlarını isim olarak aldılar. Kabile ismi Aşina olan en küçük eşinin oğludur. Natulyu ölünce 10 karısı ve oğulları seçim yaparak birini reis seçmek istediler. Büyük ormanda ağaçların altında toplandılar, şöyle karar verdiler. Ağaçlar tarafında en yükseğe zıplayan reis seçilecekti. Aşina'nın oğlu gençti ve en yükseğe zıpladı. Herkes onu reis olarak kabul etti. Ünvanı Hasiyen Şad idi. Neticede hepsi kendini kurt soyundan kabul ediyordu. Göktürklerin kökenine dair başka bir rivayette Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Çin'in kuzeyine giden Hunların kurduğu devletlerden biri olan Kuzey Liang Devleti ile ilgilidir. Buna göre 439 yılında Tabgaç hükümdarı Tayivu tarafından yıkılan adı geçen devletin reisi Aşina 500 aileyle Huan Huanlara sığınmıştı. Daha sonra bu 500 aile Altay dağlarında oturarak Göktürkleri meydana getirdiler. 7-3 Tarih sahnesine çıkış. Göktürklerin tarih sahnesine çıktığı sırada onların da vassal olarak bağlı bulundukları Moğol asıllı Huan Huanlar, Moğolistan coğrafyası başta olmak üzere Orta Asya'nın doğusuna hakimdiler. Çin'de ise 386 yılında Türk asıllı Boylar tarafından kurulan Tabgaç Devleti zamanla Budizm'in etkisiyle Çinlileşip Vei adını alarak varlığını devam ettirdi. Nihayet 534 yılında Doğu ve Batı Vei olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Vei Devleti 550 yılında yıkılıp yerini Kuzey Çiğ Hanedanı'na bıraktı. Batı Vei Devleti ise 557 yılında çoğu hanedanına dönüştü. Batı Türkistan'da ise 350 yıllarda Huan Huanlardan bağımsızlığını kazanarak Mavera-ün-Nehir ve Semerkant merkezli devlet kuran Akunlar, İran ve Afganistan'a kadar genişleyen büyük bir devlet kurdular. İran'da ise Sasani Devleti vardı. Yukarıda kökenleriyle ilgili bilgilerinden bahsettiğimiz Göktürklerin tarih sahnesine kesin bir şekilde çıkmaları 542 yılındadır. Bu tarihle ilgili verilen bilgiye göre senelerdir kışın Vei Nehri'nin buzlarla kaplanmasından istifade eden Göktürkler, Çin'in Sueyuan eyaletini, çoğu su 27. bölüm, yağmalıyorlardı. Batı Vei Devleti'nin gönderdiği Yüven Tisi adlı general Göktürklere geldiğinde ateşler yakarak büyük ordu görüntüsü verdi. Neticede Göktürkler geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu kayıt bize 542 yılında onların Çin'e akın yapacak kadar güçlü olduklarını göstermektedir. Nitekim daha sonra Kuzey Çin pazarlarında ipek ticaretine başlayacaklardır. Artık askeri gücünün arttığı, nüfusunun kalabalıklaştığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla reisleri Bumin resmi dış ilişkisi yolunda faaliyetlere girişti. Bir başka ifadeyle bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmak istiyordu. Bunun için harekete geçtiğinde Çin'deki Batı Vei Devleti'nden hemen cevap geldi. Adı geçen devletin başbakanı Türkleri yakından tanıyan bir Soğutlu'yu Göktürklere elçi olarak gönderdi. 545. Çinli başbakan ülkesinin geleceğine yatırım yapmış, kendisi 557'de tahtı ele geçirip çoğu hanedanını kurunca Göktürklerden çok yardım alarak karşılığını görmüştür. İlk defa bir başka devlet tarafından resmi bir elçinin kendilerine gönderilmesine çok memnun olan Göktürkler, olayı sevinçle karşılayıp adeta bayram yapmışlardır. Ertesi yıl 546, karşı elçi gönderen Bumin, Batı Veyi'ye kendi ülkesinde yetişen ürünlerden sunmuş, milletler arası münasebetlerde önemli adımlar atmıştır. 731, bağımsızlığın kazanılışı ve 1. Göktürk Devleti. Buna rağmen hala Huanlara vasallıkları devam ediyordu. Efsanevi metinlerde geçen Şad ve Yabgu gibi ünvanlardan onların bir bakıma bağlılıklarını federatif bir şekilde sürdürdükleri sonucuna varıyoruz. Bütün söz konusu gelişmeler gerçekleşirken Töles boyları da hareketlenmişlerdi ve tabi oldukları Huanlara saldıracaklardı. Fakat daha önce harekete geçen Bumin, Töleslere hücum ederek onları yendi ve kendine bağladı. Böylece onun hakimiyeti altına giren insanların sayısı kaynaklarda 50 bin aile şeklinde bildirilmektedir. Göktürklerin tarih sahnesine çıktığı sırada Orta Asya'nın doğusundan batısına her tarafında dağınık halde yaşayan Töles boyları kavramından aslında o devirde Güney Sibirya bölgesi hariç bu coğrafyada yaşayan bütün Türk boyları anlaşılmalıdır. Çünkü onlarla ilgili iki önemli Çin kaynağında Töleslerinde Türk olduğu belirtilmiş, yaşadıkları alanlar açıkça gösterilmiştir. Töles boylarının kalabalık bir grubunun kendine katılması üzerine Bumin etrafında toplanan birliğin gücü çok arttı. Yıllardan beri dış temaslarda bağımsızlığını kazanma yolunda önemli işler başaran Göktürklerin lideri yeni bir adım daha attı. Vassal bir şekilde bağlı bulunduğu Huan devletinin hükümdarı Ana Kuei'ye elçi göndererek onun kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Bu kendisini artık tabi olduğu devletle aynı seviyede görmesi ve bunu Ana Kuei'ye göstermesi amacını güdüyordu. Nitekim bunu anlayan Ana Kuei, Bumin'a sen benim demir işlerimde çalışan bir kölemsin. Nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsin diye haber gönderdi. Böylece onu bağımsız olarak tanımadığını bildiriyordu. Bumin bu harekete tepkisini onun elçisini öldürerek gösterdi ve bütün ilişkisini kesti. Bumin için artık geri dönüş yoktu. Daha önce resmi ilişki kurduğu Batı Vei'ye elçi gönderip onların hanedanından bir kızla evlenme isteğini iletti ve Changlo adlı prensesleriyle evlendi. Zaten Çin'deki Batı Vei devleti yıllardan beri kendisine karşı kurulan Doğu Vei Huan ittifakıyla mücadele etmek zorundaydı. Dolayısıyla Göktürklerin hızla yükselen gücüyle ittifak yapmak kendilerinin çıkarlarına uygun geliyordu. Ayrıca Bumin, Çin imparatorunun ölümünden dolayı taziyelerini sunmuş ve 200 baş at yollamıştı. Artık vaktin geldiğine inanan Bumin, 552 yılının baharında Huanlara ani bir baskın yaptı. Neticede Güney Moğolistan'da Huayi Huang'ın kuzeyinde büyük bir bozguna uğrayan Huan hükümdarı Ana Kuei kendini öldürdü. Kurtulabilenler Çin'deki Kuzey Çi devletine, bir kısmı da Kıtanlara sığındı. Bu büyük zaferinden sonra Bumin ilk Han unvanını aldı ve 552 yılında Göktürk devletinin bağımsızlığı resmen ilan edildi. Bumin'in hanımına da hatun unvanı verilmişti. Devletin kuruluşu ve hükümdarla eşinin unvanları alışı Hun İmparatorluğu ile aynileştirilerek anlatılmıştır. Bumin uzun mücadeleler neticesinde milletine kazandırdığı bağımsızlıktan sonra fazla yaşamadı. Aynı yıl ölünce yerine oğlu Kara, Çince Kolo, diğer ünvanı İlçi, İsiçi Kaan oldu. Kara Kaan babasının bıraktığı işi devam ettirdi. Bugünkü Ordos'taki Jehol eyaletinde Huanlardan arta kalan bir kütleyi mağlup etmeyi başardı. Arkasından Batı Vei devletine elçi göndererek 50 bin baş atı hediye olarak sundu. 553 Mayıs. Kara, diğer adıyla İlçi, aynı yıl içerisinde öldü. Kara Kağan'ın hastalıktan ölmesi üzerine boşalan Göktürk tahtına kardeşi Mukan geçti. Aslında Kara ölümünden önce kendi oğlu yerine kardeşi Mukan'ın Kağanlık tahtına oturmasını vasiyet etmişti. Söz konusu hükümdar değişikliğinin hızla büyümekte olan Göktürk devletine aksi tesir yapmadığı gibi daha çok fayda sağlayacağı kısa zamanda ortaya çıktı. Bunda Mukan'ın karakterinin büyük payı vardı. Kaynaklar onun başarısının altında zeki, bilgili, taktikçi oluşunun ve askerini iyi kumanda edişinin yattığı yönünde ilgi çekici bilgiler vermektedir. 732 Devletin Yükselişi. Mukan da devletinin düşmanı Huan Huanların artıklarına saldırmaya devam etti. Kendilerinden önce yaklaşık iki asır Orta Asya'nın en büyük gücü olan bu Proto-Moğol kaviminin izlerinin tamamen silinmesi Göktürk devletinin sağlam bir temele oturması için gerekliydi. Neticede üçüncü defa ağır bozguna uğrayan Huan Huanlardan kurtulanlar Kuzey Çi devletine sığındılar. Onları adı geçen devletin sınırına kadar takip eden Göktürkler, iyi bir ticaret anlaşması karşılığında onların Çin'de yaşamalarına razı oldular. Göktürklerin Kuzey Çi devletiyle yakınlaşması bu devletin rakibi Batı Vei'yi telaşa düşürdü. Onlar da hemen Göktürklere Kuti Çi isimli bir elçiyi gönderdiler. Böylece Çin'deki Doğu ve Batı hanedanları arasında Göktürklerle dost olabilme yarışı başladı. Nitekim Mukan, ülkesinin eski dostu Batı Vei'yi tercih etti. Fakat yine de Kuzey Çi devletiyle barış ilişkisini sürdürüyordu. Çin devletleriyle bu ilişkiler sürerken Huan Huanların peşini bırakmayan Mukan, onların bir başka grubuna dördüncü darbeyi indirdi. Bu sefer mağlup olanlar son hükümdar Anakue'nin küçük kardeşi Teng Shutise ve yanındakilerdi. 555 yılı. Onlar çaresiz Batı Vei devletine sığındılar. Mukan onları geri istedi. Göktürklerle iyi geçinmek zorunda olduğunun farkına varan Batı Vei imparatoru Kung derhal onları geri verdi. Huan Huanlar henüz teslim edildikleri sırada Qing Men adlı kapının dışında öldürüldüler. İlk mağlup edildikleri sırada doğudaki Huan Huan reisi Ti Fada kıtanlar tarafından ortadan kaldırılmıştı. Kuzey Çiğlere sığınan kütlenin reisi Anlo Chien de isyan edince kendisi öldürüldüğü gibi halkı da değişik bölgelere dağıtıldı. Göktürklerin artık sağlam bir şekilde devletleştiğini gören Kuzey Çi İmparatoru, aralarında barış anlaşması olmasına rağmen onlara karşı savunma tedbirleri almaya başlamıştı. Yaklaşık 510 kilometre uzunluğundaki Çin Seddi'ni tamir ve yeni duvarlar inşa etmek için 1 milyon 800 bin kişiyi görevlendirdi. Aslında 555 yılı Göktürkler için tam bir fetih yılı olmuştu. Kıtanlar üzerine bir sefer düzenleyip onları kendine bağlayan Mukan'a Baykal Gölü'nün batısındaki Kırgızlar itaat ettiler. Bu arada Buman'ın kardeşi olup devlet kurulduktan sonra devletin batı kanadını idare eden İstemiyabgu, Batı Türkistan ve Kuzey Afganistan'daki Akun devletini Eftalit, Yeta mağlup edip yıktı. Doğudaki Kumohişi, Şiveyi kabileleri de Göktürklere bağlandılar. Doğuda ve batıda bu genişlemeler devam ederken aynı yılda Batı Vei devleti topraklarına çok sayıda akınlar yapıldı. Buna karşılık Göktürklerle iyi geçinmek isteyen adı geçen devletin imparatoru Yuan Huai adlı elçiyi 100 bin top ipekle onlara gönderip bir Göktürk prensesiyle evlenme, dolayısıyla akrabalık yoluyla müttefik olma teklifini yaptı. Batı Vei devletinden 100 bin top ipekli kumaş almak suretiyle barış yapan Mukan Kağan, kızının gelin olarak gönderilmesini kabul etti. Kısacası 100 bin top ipek karşılığında barış sağlanmıştı. Doğudaki Kuzey Çi devleti ise sed yapımı işine ve tamirine devam ediyordu. 556 yılı içinde yaklaşık 1700 kilometrelik mesafedeki surları tamir edildiği gibi 20 yeni garnizon kuruldu. Fakat Mukan'ın yeni hedefi Tuyuhunlardı. Tibet'in kuzeydoğusunda yaşayan Tuyuhunlar aslında Moğolistan'ın doğusundan bu bölgeye gelip devlet kurmuşlardı. Türklere akraba bir kavim olarak gösterilen adı geçen kavim, daha sonraki asırlarda Tangutlar adıyla tarih sahnesine tanınacaktır. Göktürkler Batı Vey topraklarından geçerek onlara saldırdılar. Çinliler de yardımcı kuvvetler katmışlardı. Bölgeyi iyi tanımayan Göktürkler, Çinli kumandanın tavsiyelerine uyarak onların stratejik iki kalesine hücum etti. Reislerinin karısını, oğlunu, kumandanlarını ve bütün hazinelerini ele geçiren Mukan, daha sonra Kukunora, Qinghai döndü. 558. 733. Çin baskı altında. Bundan sonra takip eden 1-2 yıl kaynaklarda Göktürkler hakkındaki bilgiler azalır. Çünkü Çinlilerle daha az münasebet tesis etmişler ve bu durum kaynaklara yansımıştır. Bunun yanında Çin'de Batı Vei Hanedanı yerini Çoğullara bırakmıştı. Eskinin büyük gücü Huanların artık tamamen bertaraf edilmesinin de bunda etkili olduğu söylenebilir. Yine bu esnada Göktürk elçileri Çin'in kuzeyindeki Çoğ ve Çiyi devletlerinin merkezlerini ziyaret etmişlerdir. Kuzey Çiyi devleti daha çok Çin Seddi'ni tamir ve yeni garnizonlar kurmak yoluyla savunma tedbirleri almaya devam ederken, çoğu devleti hediyeler göndermek suretiyle Göktürklerle yakınlaşmaya çalışıyordu. Çoğu sarayında yapılan törenlerde Göktürk elçisi en ön sıralarda yer alarak devletinin prestijini gösteriyordu. 560. Ertesi yıl yine Mukan 3 ayrı elçilik heyeti göndererek çoğu imparatoru Ming'e hediyeler sundu. 563 yılında kuzey içindeki söz konusu devletler arasında mücadele kızıştığı zaman Göktürkler yine devredeydiler. Her iki devlet de onlardan yardım almak için bir yarışa giriştiler. Çoğular Batı Vey'nin son zamanlarında kendilerine söz verilen prensesi gelin olarak alıp akrabalık kurmak için harekete geçtiklerinde Çiğiler daha hızlı davrandı. Onlardan önce elçi gönderip daha fazla hediyeler sunarak Mukan Kağan'ı etkilediler. Aslında o, bu evlilik hadisesini her iki devletten daha fazla menfaat elde etme işine çevirdi. Çünkü her iki devlet çok yüksek miktarda hediye gönderiyordu. Çoğular, Çiğilerin bu davranışını saraylarında inceden inceye müzakere etti. Göktürklere 555 yılındaki anlaşmayı hatırlattılar. Kalabalık çoğu elçilik heyeti Göktürk merkezinde uzun görüşmeler yaptı. Eski anlaşmanın hatırlatılması üzerine duraksayan Mukan, Çiğilerle çoğuların Göktürklerin nazarında aynı olduğunu söyledi. Hatta Mukan onlarla birlikte doğudaki Çiğilere saldırmayı dahi kabul ettiği gibi kızının çoğu sarayına gelin gitmesini kabul ettiğini de bildirdi. Mukan, devletinin kuruluşu öncesinde milletine dostça davranan çoğuların tarafını tutmaya karar verdikten sonra onlarla birlikte doğudaki Çi devletine saldırıya hazırlandı. 100 bin kişilik ordusuyla Çin'e giren Mukan, Heng eyaletine vardığında kuvvetlerini üçe ayırdı. Kendisi birinin başına geçerken diğerlerinin idaresini kardeşleri Börü ve Titoğ'un emrine verdi. Çok kısa bir sürede Çiğilerin Qingyang şehrine vardı. İmparatorları bu şehirde olan Çiğiler, Hulu Hisiye'nin kumandasında savunmaya çalışıyorlardı. Göktürklerin kendileri için savaşmaya gelmesine rağmen çoğu kumandanları hala hücum etmeye korkuyorlardı. Sadece Yang Chung 30 bin kişilik ordusuyla Qingyang'a gelebildi. 564 yılının ilk aylarında yapılan bu harekatta önce çoğular saldıracaklar, arkasından geri çekilince şehirden çıkan Çiğ ordusunu Göktürkler baskınla dağıtacaklardı. Ancak kış dolayısıyla yağan kar 1 metre yüksekliğinde her tarafı kaplamıştı. Çoğu ordusu yaklaşık 1 kilometre yaklaştığında Çiğler kaleden çıkarak onları azgın bir bozguna uğrattı. Onların yenildiklerini gören Göktürkler savaşmanın gereksizliğini anladılar. Yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafede büyük bir yağma yaparak geri döndüler. Böylece Göktürkler ekonomik açıdan büyük bir kazanç sağlamışlardı. Ertesi yıl yine çoğular sefer için teklifte bulunduklarında Göktürkler önce harekete geçtilerse de sonradan Çiğlerle çoğuların anlaşmaları üzerine hücumdan vazgeçip geri çekildiler. Belirtilen sebepten çoğulara kızan Mukan, kızının gelin olarak gönderilmesi işini durdurduğunu açıkladı. Arkasından tek başına Çiğlerin Yu eyaletine girdi. Takiben Çin Seddi'ni aşıp ulaştıkları her yerde yağmalar yaptılar. Bir ay sonra bir akın daha düzenlediler. Göktürklerin kendilerine kızıp tavır değiştirmesinden korkan Çuğular acilen Wang Qing isimli elçiyi 564 yılının sonunda göndererek onları ikna etmeye çalıştılar. Arkasından da 4 eyaletin valisiyle imparatorluk sarayından 120 kişilik bir heyeti 565 yılının 2. ayında yola çıkardılar. Onların bu kendini affettirme çalışmalarına rağmen Göktürkler artık onlara güvenmiyorlardı. Üstelik Çiğlerle yakınlaşmaya başladılar ve onlara elçi gönderip kendi ülkelerinde yetişen mallardan sundular. 734 Fırtınaya yakalanan Kaan. Kendisine bol miktarda hediyeler, çok sayıda elçiler gönderilip itibar gösterilmesine rağmen Mukan 568 yılına kadar kızını Çin'e göndermeye yanaşmadığı gibi Çoğuların düşmanı Çiğlerle iyi ilişkileri sürdürdü. Bu yılda Çoğuların elçileriyle bir görüşme esnasında havanın aniden değişip rüzgar çıkması, arkasından 10 gün süren kar fırtınasının patlaması neticesinde çadırların hepsi yıkılıp halk zarar görünce Tanrı'nın kendisini cezalandırdığını zanneden Mukan Kaan nihayet kızının gönderilmesini kabul etti. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Aşina prensesi Çin'deki çoğu hanedanına gelin olarak gönderildi. Adı geçen prenses, Çin'de imparatoriçelerin yükselebildiği bütün makamlara yükseldikten sonra 582 yılında hastalıktan öldü. Ekonomik olarak istediği seviyeye yükselen Mukan, ayrıca 1000 kadar Göktürk'ü yapılan anlaşma uyarınca çoğu başkentine göndermişti. Bunlar Çin başkentinde çok rahat bir şekilde yaşıyorlardı. Daha doğrusu söz konusu 1000 kişi Göktürklerin Çin başkentindeki askeri üssü gibiydi. Yine onun çoğu üzerindeki gücünü gösteren bir başka emarede yıllık 100 bin top miktarındaki verginin kendi ülkesine teslim edilmesidir. Ülkesini Orta Asya'nın ve zamanının en büyük gücü haline getiren Mukan, 572 yılında hastalıktan öldü. 735 Mukan Kağan'ın tasvir edilişi. Mukan şahsiyeti hakkında kaynaklarda en çok bilgi verilen hükümdardır. Özellikle zeki, bilgili, sert tabiatlı olduğu belirtildiği gibi askeri mücadelelerde çok haşin olduğu vurgulanmıştır. Kaynaklarda anlatıldığına göre yüzünün genişliği 30 santimden fazla, gözleri donuk cam gibi gri, yüzünün rengi çok kızıldı. Olağanüstü cesur olduğu belirtilen Mukan, askeri taktikleri çok iyi biliyordu. Neticede onun bu üstün vasıflarından komşu devletlerin hepsi çok korkmuştu. Kuzey Çin'deki her iki devleti kendine bağlayan Mukan'a Orta Asya'daki bütün kavim ve devletler bağlanmıştı. Tarihi İpek yolu Göktürk ülkesinde huzura kavuşmuş, Uzak Doğu ile Orta Doğu arasında irtibat çok sağlam bir düzeye çıkmıştı. Burada özellikle vurgulanması gereken Kerulen Nehri'nden Ural Dağları'na kadar yayılmış halde yaşayan Töles adlı bütün Türk boylarının bir birlik halinde Mukan'a bağlanmalarıdır. Diğer taraftan Orta Asya'da ticareti elinde bulunduran Soğutluların himaye edilmesi ülkedeki ticari canlılığı sağlayan bir başka sebepti. 736 Dünya İmparatoru Taspar. Mukan ölmeden önce oğlu Talopien yerine kardeşi Taspar'ı, Taopo, tahta vasiyet etti. Her bakımdan kuvvetli bir devletin başına geçen Taspar hakkında kaynaklardaki ilk kayıt Çin'i zora sokan, sıkıştıran şeklindedir. Göktürk devletindeki taht değişikliğini yakından takip eden Kuzey Çin'deki iki devlet Yeni Kaan'la dostluk ilişkileri kurmaya çalıştılar. çoğu devleti işlenmiş ve ham ipekli kumaşlardan 100.000 top ipek sunarken, Çiğler de acele çok miktarda hediyeyi elçiyle göndermişlerdi. Taspar Kağan, ağabeyi Mukan gibi bu hakim durumdan gayet iyi faydalandı. Artık güney komşularını tamamen hakimiyeti altına aldığını düşünüyor ve bu sebepten etrafındakilere "Benim güneydeki iki vefakar oğlum niye gereksiz yere kavga ediyorlar?" diyordu. Bu arada Göktürk ülkesi çok genişlediği için Taspar Kağan ülkenin doğu kısmında yeni bir teşkilatlanmaya gitti. Yeğenlerinden ağabeyi Kara'nın oğlu Şetu'yu ülkenin doğu tarafına, kardeşi Yuta'nı oğlu Börü'ye batı tarafına küçük kağanlar olarak tayin etti. Böylece kendisi kağanlar kağanı seviyesine yükseldi. Zaten Tanrı Dağları'nda oturan amcası İstemi Yabgu, 552 yılında devletin kuruluşundan itibaren Batı Türkistan'ı idare ediyordu. Çok geniş bir sahaya yayılmış olan devleti daha iyi yönetebilmek maksadıyla böyle bir yolu seçen Taspar'ın ordusu artık yüz binlerle ifade ediliyordu. 737 Din Değiştirme Girişimi. Taspar Kağan son derece kuvvetli ve gelişmiş devletin dış politikasında değişiklik yaptı. Daha önce çoğuları destekleme stratejisinden vazgeçip doğudaki Çiğlere yöneldi. Aslında ülke menfaatleri açısından doğru olanı yapmıştı. Fakat Kağan'ın anlaşılmaz bir şekilde milletinin hayat tarzına uymayan Budizm'e meyletmesi ülkenin kaderini değiştirdi. Önce Çiğlerle elçi teyatisine başladıktan sonra onların bir prensesleriyle evlenme teklifinde bulundu. Bu arada ülkesinin Çin gibi bayındır ve zengin olacağı düşüncesine kapılarak etki altında kaldı. Bir Budist pagodası, yüksek tapınak yaptırttı ve Nirvana Sutra gibi adı geçen dinin kutsal kitaplarını Türkçe'ye çevirttirdi. 575 yılı. Göktürklerle iyi münasebet tesis etmiş olsalar da Çiğiler yine de rakipleri Çoğular karşısında tutunamadılar. 577 yılında onlar tarafından yıkılınca topraklarını ve iktidarlarını tamamen kaybettiler. Onların prenslerinden Cao Chao'yu kaçıp Göktürklere sığınmayı başardı. Taspar onu destekleyip koruduğu gibi Çoğulara da çeşitli baskınlarda bulundu. Fakat Göktürklerden askeri yardım almasına rağmen adı geçen Çiğli prens başarılı olamadı. Buna rağmen Göktürk akınları Çoğuların bütün sınırlarını darmadağın ediyordu. Ancak Çiğlerin tahtlarını tekrar ele geçirmelerinden ümidi kesen Taspar, Çoğularla müttefik olup onların prensesleriyle evlendi. Arkasından Cao Choi ve adamlarını onlara teslim etti. 738 Çatırdayan Devlet. Böylesine büyük bir devletin tahtında 10 sene oturan Taspar, 581 yılının sonlarına doğru hastalandı. Bir süre hasta yattıktan sonra öldü. Ölmeden önce bir hata daha yaptı. Kendi oğlu yerine tahta ağabeyi Muka'nın oğlu Talopi'nin geçmesini vasiyet etti. Kuvvetli bir devletin başına geçmesine rağmen Taspar Kağan, Türk milletinin karakterine hiç uymayan Budizm dinine meyletmişti. Aslında devrinde Orta Asya'nın hatta dünyanın en büyük devletinin Budizm sayesinde kazanabileceği bir şey yoktu. Çiğ devleti yıkılınca Çoğular tarafından kendisine sığınan prensten yeteri kadar faydalanamadı. Bunların üstüne Göktürk devlet geleneğine uymayan, ağabeyinin dahi veliaht göstermediği, annesi Türk olmayan Talopien'i tahta vasiyet ederek devletin temelden sarsılmasına yol açacaktı. 739 Meclisin Kararlılığı. Onun ölümü akabinde devletin ileri gelenleri vasiyeti doğrultusunda Talopien'i tahta geçirmek istediler. Ancak millet onu Kağan olarak kabul etmeyip Taspar'ın oğlu Anlo'nun Kağan yapılmasında ısrar etti. Devlet meclisinde tartışmalardan sonra Kara Kağan'ın oğlu Şetu devlet meclisine gelerek Talopien'in layıkıyla kağanlık yapamayacağını, Anlo'nun ise daha uygun olacağını söyleyerek Anlo'nun tahta çıkmasını sağladı. Fakat Anlo, ülkede tam kontrolü tesis edemediği gibi Talopien tarafından sürekli rahatsız ediliyordu. Ülkede asayiş sağlanmayınca devlet meclisi yeniden toplandı. cesur ve kahraman bir kişiliğe sahip Şetu'nun tahta uygun olduğuna karar verilince İşpara ünvanıyla Kaan oldu. 581. Tam ünvanı İlküllük Şadbaga İşpara Kaan'dı. Kaan olamayan Anlo hiç itiraz etmeden durumu kabullendi. Sonra Tola Irmağı civarına giderek orada ikinci Kaan olarak yaşamaya başladı. Tahta oturamayan bir diğer kişi Talopien ise kuzey taraflarına çekildi. O küsmüştü, kendi kendine Apa, Apo Kaan ünvanını aldı. Sürekli elçi göndererek Işpara Kaan'ı, her ikisi de Kaan oğlu olduğu halde kendisinin tahtsız kaldığını söyleyerek rahatsız ediyordu. Ayrıca tek başına hareket edip Çin'e elçi göndererek bağımsız hareket etmeye kalkışıyordu. 7.3.10 İstemi Yabgu ve batı yönünde genişleme. 552 yılında Huan Huanları ortadan kaldırmak suretiyle Göktürk devletini tesis eden Bumun Kaan, ülkenin batı kısımlarının idaresini kardeşi İstemi'ye vermişti. İstemi de Yabgu ünvanıyla 552-576 yılları arasında devletin batı kanadını doğudaki Büyük Kaan'a bağlı olarak idare etti. Bundan dolayı İstemi Yabgu ve oğlu Tardu'nun 582 yılında resmen ikiye ayrılana kadar olan faaliyetlerini 1. Göktürk Devleti içinde mütalaa etmek gerekmektedir. Kaynakların ifadesine göre bugünkü Doğu Türkistan'ın doğu ucunda bulunan Hami şehrinden Karadeniz'e kadar uzanan geniş saha İstemi Yabgu'nun idaresindeydi. Onun yazlık ve kışlık olmak üzere iki merkezi vardı. Güney merkezi şimdiki Karaşar, Yençi şehrinden kuzeye 7 günlük mesafedeydi. Görüldüğü gibi çok geniş bir sahaya hakim olan İstemi Yabgu, ağabeyi Bum'un ve onun oğullarının doğuda devletin sınırlarını genişlettiği sırada batı bölgelerinde büyük çapta fütuhat hareketine girişmişti. İlk önce Altay Dağları'nın batısından başlayarak Hazar Denizi'ne kadar uzanan sahada dağınık vaziyette yaşayan Töles ve 10 Ogur boylarını itaati altına aldı. Suudlularla meskun olduğu bilinen Batı Türkistan şehirlerinin çoğunun İstemi Yabgu'nun eline geçmesiyle Çin'den Akdeniz'e ulaşan İpek yoluna Göktürkler hakim oldular. Ancak bu sırada Türk asıllı bir başka devletle de komşu haline gelinmişti. Kaynaklarda Akun ve Eftalit, Çince Yeta adıyla zikredilen söz konusu devlet, Milattan sonra 350 yılından beri Kuzey Afganistan ve Maveraü'n-Nehir havalisinde hüküm sürüyor, İpek yolu ticaretini elinde bulunduruyordu. Göktürklerin kısa zamanda rakip olarak ortaya çıkması, her iki Türk devletini hakimiyet konusunda birbirleriyle mücadeleye sürükledi. Akun Devleti, 556 yılında İstemi kumandasındaki Göktürk ordusunun baskınlarına maruz kaldı. Göktürk ordularının baskınlarına uğrayan Akunlar, daha önce 545 yılında münasebet tesis ettikleri Çin'deki Batı Wei İmparatoruna 555 ve 558 yıllarında da elçilik heyeti göndermişlerdi. Çin'e giden son iki elçilik heyetinin İstemi'nin baskısına karşı yardım istemek maksadında olduklarını söylemek mümkündür. Ancak çok geçmeden Muka'nın idaresindeki kuvvetler tarafından mağlup edilen Akun devleti 557 yılında yıkıldı. Çin kaynaklarının adını Mukan olarak verdiği Göktürk orduları kumandanının yanında İstemi'nin de olması kuvvetle muhtemeldir. 15. ayrımın sonu, sayfa 135.